Ayrım 11. 37. Boş ev. Ağustos'un sonunda, yani leyleklerin kafileler halinde Boğaz'ın, Suadiye'deki evin ve adaların üzerinden Avrupa'dan Güneydoğu'ya, Afrika'ya geri döndüğü günlerde, her yıl bu vakit arkadaşlarımın da yoğun isteği üzerine yaptığım gibi, annemle babam yazlıktan dönmeden önce bizim Teşvikiye Caddesi'ndeki boş dairede bir yaz sonu partisi düzenlemeye karar verdik. Sibel'in hevesle alışveriş ettiği, masaların yerini değiştirip yaz için naftalinlenip rulo yapılıp kaldırılmış halıları parkelerin üzerine serdiği saatlerde ben eve gidip ona yardım edeceğime gene Füsunlar'a telefon ettim. Birkaç gündür telefonu uzun uzun çaldırmama rağmen kimse açmadığı için huzursuzdum. Bu sefer kesilmiş hatlara özgü kesintili sesi işitince karnımdaki ağrı bütün gövdemi ve aklımı ele geçirdi. 12 dakika sonra bir süredir uzak durmayı başardığım hayatımın turuncuyla işaretli yasak sokaklarına girmiş, öğle güneşinde gölge gibi Füsunların kuyulu bostan sokaktaki evine yaklaşıyordum. Uzaktan pencerelerine bakınca perdelerin yerinde olmadığını gördüm. Kapıyı çaldım, kimse açmadı. Kapıyı vurdum, yumrukladım, gene kimse açmayınca öleceğim sandım. Kim o diye seslendi yaşlı kapıcı kadın yer altındaki karanlık dairesinden. Ha onlar 3 numaralar, taşındılar, gittiler onlar. Yeni kiracı adayı olduğum yalanını attım. Eline 20 lira sıkıştırdığım kadına yedek anahtarlarıyla kapıyı açtırıp içeri girdim. Allah'ım, o boş odaların acıklı yalnızlığından, yıpranmış, ezilmiş mutfak fayanslarının döküntü halinden, kayıp sevgilimin bütün hayatı boyunca yıkandığı kırık dökük küvetle, onu korkutan şofbenin büyüsünden, duvarlara çakılı çivilerle onlara asılı aynaların ve çerçevelerin 20 yıllık gölgelerinden nasıl söz edeyim? Füsun'un odalardaki kokusunu, bir köşeye sinmiş gölgesini, onu Füsun yapan ve bütün hayatını geçirdiği bu evin planını, duvarlarını ve pul pul dökülen derisini aşkla hafızama kazıyordum. Bir duvar kağıdı vardı. Kenardan kocaman bir parçayı yırtarak kopardım ve yanıma aldım. Füsun'un olduğunu sandığım küçük odanın kapısının kulbunu da, onun bu kulbu 18 yıl ellediğini düşünerek cebime indirdim. Banyodaki rezervuarın zincirinin ucundaki porselen çekecek, ben dokununca elimde kaldı. Bir köşeye atılmış kağıtlar çerçöp içinden Füsun'un kırık bir bebeğinin kol parçasını, iri bir mikabilyeyi ve onun olduğundan şüphem olmayan firketeleri cebime attım ve yalnız kalınca onlarla biraz teselli bulacağımı düşünüp rahatlayarak kapıcı kadına kiracıların onca yıldan sonra niye çıktığını sordum. Ev sahibiyle kira yüzünden yıllardır çekiştiklerini söyledi. Sanki başka mahallelerde kiralar daha mı düşük dedim. Paranın pul olduğunu, pahalılığın alıp yürüdüğünü söyledim. Eski kiracılar nereye taşındılar? Bilmiyoruz dedi kapıcı kadın. Bizlere ev sahibine küskün gittiler. 20 yıl sonra araları bozuldu. İçimdeki çaresizlik duygusu beni boğacak gibiydi. Bir gün buraya gelip kapılarını çalıp yalvararak içeri girip Füsun'u görme umudunu içimde hep taşıdığımı anladım. Şimdi bu son teselli imkanı ve onu görebilme hayali de elimden alınmıştı ve buna dayanmam çok zor olacaktı. 18 dakika sonra merhamet apartmanındaki yatağımıza uzanmış, boş evden aldığım eşyalarla acımı hafifletmeye çalışıyordum. Füsun'un dokunduğu ve onu Füsun yapan bu şeyleri elimde tuttukça, onları okşayıp seyredip boynuma, omuzlarıma, çıplak göğsüme, karnıma değdirdikçe eşyalar içlerindeki birikmiş hatıraları bir teselli gücüyle ruhuma salıveriyorlardı. 38. Yaz sonu partisi. Çok sonra yazıhaneye hiç uğramadan doğrudan Teşvikiye'ye eve parti hazırlıklarına gittim. Şampanyalar için bir şey soracaktım dedi evde Sibel. Yazıhaneye birkaç kere telefon ettim. Her seferinde olmadığını söylediler. Ona hiçbir cevap veremeden odama sıvıştım. Yatağıma uzandığımı, çok mu çok mutsuz olduğumu ve bu gecenin çok kötü geçeceğini umutsuzlukla düşündüğümü hatırlıyorum. Füsun'u acıyla hayal ederek, eşyalarıyla oynayarak teselli bulmam kendimi kendi gözümden düşürmüştü. Ama içine daha fazla girmek istediğim bir başka dünyanın kapılarını da açmıştı bana. Sibel'in gayretle hazırlık yaptığı parti için gereken zengin, akıllı, neşeli ve hayattan zevk almayı bilen sağlıklı erkek rolünü oynayamayacağımı hissediyordum şimdi. Üstelik kendi evimde verdiğim partide surat asan ve her şeyi küçümseyen 20 yaşındaki öfkeli bir genç gibi davranamayacağımı da biliyordum. Adlandırmadığımız gizli hastalığımı bilen Sibel beni hoş görebilirdi ama yaz sonu partisinin eğlenceye hevesli davetlileri aynı şeyi yapmayacaklardı. Akşam saat 7'de ilk konuklar geldiğinde onlara İstanbul'da barlarda, mezecilerde el altından satılan bütün kaçak yabancı içki markalarından oluşan barı iyi bir ev sahibi gibi gösterip içki ikram ettim. Bir ara plaklarla uğraştığımı, kapağını sevdiğim Sgt. Pepper'ı, Simon ve Garfunkel'ı çaldığımı hatırlıyorum. Sibel ile Nurcihan ile gülüşerek dans ettim. Nurcihan'ın sonunda Zaim'i değil Mehmet'i tercih ettiği ortaya çıkmıştı. Ama Zaim buna alınmış gibi görünmüyordu. Sibel bana Nurcihan'ın Zaim'le yattığını sandığını kaşlarını çatarak söyleyince nişanlımın bundan neden kederlendiğini çıkaramadığım gibi onu anlamaya çalışmadım bile. Dünya işte böyle güzel bir yerdi. Yaz akşamında Boğaz yönünden esen Poyraz, Teşvikiye Camii'nin avlusundaki çınar ağaçlarını ta çocukluğumdan beri hatırladığım hoş ve yumuşacık sesle hışırdatıyor, hava kararırken kırlangıçlar 1930'lardan kalma apartmanların damlarının ve caminin üzerinden çığlıklar atarak uçuyor, sayfiye evine gitmeyen nişantaşlıların, televizyonlarının ışığı hava karardıkça belirginleşiyor, bir balkonda canı sıkılan bir genç kız, daha sonra başka bir balkonda mutsuz bir baba, ana caddedeki trafiğe bir süre dalgın dalgın bakıyor, bense bütün bu manzarayı kendi duygularımı seyreder gibi seyrediyor, Füsun'u hiç unutamamaktan korkuyordum. Orada kendi evimin balkonunun serinliğinde otura otura ve arada bana katılıp gevezelik edenleri tatlı tatlı dinleyerek küp gibi içtim. Zaim üniversite giriş imtihanında çok yüksek bir puan tutturduğu için çok mutlu gözüken tatlı bir kızla gelmişti. Ayşe'ydi adı, onunla konuştum. Sibel'in bir arkadaşının deri ithalatçılığı yapan ve çok iyi rakı içen çekingen bir erkek arkadaşıyla içtim. Hava kadifemsi bir karanlığa gömüldükten çok sonra Sibel, ayıp ediyorsun dedi. İçeri gel biraz. Onunla gene birbirimize bütün gücümüzle sarılarak o umutsuz ama çok romantik gözüken dansımızı ettik. Bazı lambalar söndürüldüğü için yarı karanlık hale gelmiş salonda, bütün çocukluğumu ve hayatımı geçirdiğim bu dairede bambaşka bir yerin havası ve renkleri vardı. Ve bu bütün dünyamın elinden alındığı duygusuyla bir şekilde örtüşüyor, Sibel'le dans ederken ona bütün gücümle sarılıyordum. Bütün yaz süren mutsuzluğumun ve ilerleyen içki alışkanlıklarımın önemli bir kısmı yaz sonunda ona da geçtiği için canım nişanlım da benim gibi sallanıyordu. Dönemin dedikodu sütunu yazarlarının diliyle söylersek, gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün etkisiyle parti iyice çığırından çıktı. Bardakların, şişelerin kırıldığı, 45'lik, 33'lük plakların tahrip olduğu, bazı çiftlerin daha çok teşhir zevkiyle ve Avrupa dergilerinin sanat ve skandal sayfalarının etkisiyle öpüşmeye başladığı, bazılarınınsa benim abimin odasına sözüm ona sevişme niyetiyle girip sızdığı partinin havasında, bütün bu zengin çocuğu arkadaş takımının, gençliklerinin ve modernlik heveslerinin bitmekte olduğuna ilişkin telaşı da vardı. 8-10 yıl önce yaz sonlarında annemle babam yazlık evden dönmeden önce bu partileri vermeye başladığımda, eğlencenin havası anne babaya dönük anarşizan bir öfke taşır, arkadaşlarım mutfaktaki pahalı aletleri kabaca kurcalayıp kırarken, annemin babamın dolaplarındaki eski şapkaları, parfüm pompalarını, elektrikli ayakkabı çekeceklerini, papyon kravatları ve elbiseleri birbirlerine gösterip sarhoş sarhoş gülerlerken kendilerini siyasi bir öfke taşıdıklarına inandırarak rahatlarlardı. Sonraki yıllarda bu kalabalık takımdan yalnızca iki kişi siyaseti ciddiye almış. Bunlardan biri 1971'deki askeri darbeden sonra polisin elinde işkence görüp 1974'teki affa kadar hapis yatmış ve herhalde ikisi de sorumsuz, şımarık ve burjuva buldukları bizlerden soğudukları için takımdan uzaklaşmışlardı. Şimdi ise sabaha doğru bir saatte annemin dolaplarını karıştıran Nurcihan, bunu anarşizan bir öfkeden değil, kadınca bir merakla ve çok da saygıyla ve titizlikle yapıyordu. Kilyos'a denize gidiyoruz dedi çok ciddi bir havayla. Annenin mayosu var mı diye bakıyorum. Füsun'u o kadar istediği halde Kilyos'a denize götürememenin acısı ve pişmanlığı beni bir anda şiddetle kavradı. Dayanabilmek için kendimi annemle babamın yatağının üzerine atmak zorunda kaldım. Yattığım yerden de sarhoş Nurcihan'ın mayo bahanesiyle annemin ta 1950'lerden kalma işlemeli çoraplarını, toprak rengindeki ipli ve zarif korselerini, merhamet apartmanına sürgüne yollamadığı şapkalarını, eşarplarını karıştırdığını görebiliyordum. Nurcihan, annemin bankadaki kasasına güvenmediği için naylon çoraplarının durduğu çekmecenin arkasındaki bir çantada sakladığı ev, arsa, apartman dairesi tapularını, Kimileri satılmış, kimileri kiraya verilmiş dairelerin artık işe yaramayan deste deste anahtarlarını, 36 yıl önce bir gazetenin dedikodu sütunundan kesilmiş babamla düğününün haberini, bundan 12 yıl sonrasının tarihini taşıyan Hayat dergisinin cemiyet sütunundan kesilmiş ve annemi bir kalabalık içinde çok şık ve havalı gösteren bir fotoğrafı da sabırla elden geçirdi. "Annen çok hoş, çok ilginç bir kadınmış," dedi. "Yaşıyor," dedim ölü gibi yattığım yerden. Füsun ile bu odada bütün hayatımı geçirmemin ne harika olacağını düşünürken Nurcihan tatlı, mutlu bir kahkaha attı ve sanırım bu sihirli sarhoş kahkahasının çekimine kapıldıkları için önce Sibel, sonra da Mehmet odaya geldiler. Sibel de Nurcihan ile birlikte annemin dolabını bir sarhoş ciddiyetiyle elden geçirirken Mehmet yatağın ucuna babamın sabahları terliklerini giymeden önce oturup ayak parmaklarını dalgın dalgın seyrettiği köşeye oturdu ve Nurcihan'ı aşkla, hayranlıkla uzun uzun seyretti. Yıllardır ilk defa hızla ve çok fena aşık olduğu ve evlenebileceği bir sevgili bulabildiği için o kadar mutluydu ki mutluluğuna şaştığını, hatta bu kadar mutlu olmaktan utandığını hissediyordum. Ama onu kıskanmıyordum. Çünkü aldatılmaktan, aşağılayıcı kötü bir sondan ve pişmanlıktan had safhada korktuğunu hissediyordum. Sibel ile Nurcihan, annemin dolabından çıkardıkları ve burada sergilediğim şeyleri birbirlerine dikkatle gösteriyor, gülüşüyor, sonra da birbirlerine deniz için mayo aradıklarını hatırlatıyorlardı. Mayo aramak ve denize gidiyoruz konuşmaları günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Hiç kimse araba kullanabilecek kadar ayık değildi aslında. İçki ve uykusuzlukla birleşen Füsun acısının Kilyos plajında bana dayanılmayacak kadar ağır geleceğini biliyordum. Ben gitmeyecektim. Sibel ile bizim arkadan geleceğimizi söyledim ve işi ağırdan aldım. Gün ağrırken annemin kahve içip cenaze seyrettiği balkona çıktım ve aşağıdaki arkadaşlara el sallayıp bağırdım. Caddede Zaim ile yeni sevgilisi Ayşe, Nurcan ile Mehmet ve birkaç kişi daha sarhoşça bağıra çağıra konuşuyor, parlak kırmızı bir plastik topu birbirlerine atıyor, ellerinden düşürüp peşinden koşuyor ve bütün teşvikiyeyi uyandıracak kadar gürültü yapıyorlardı. Mehmet'in arabasının kapıları sonunda kapanınca Teşvikiye Camii'nin avlusunda sabah namazına yetişen ihtiyarların ağır ağır yürüdüklerini gördüm. Aralarında karşı apartmanın yılbaşlarında Noel Baba kıyafetine girip milli piyango satan kapıcısı da vardı. Derken Mehmet'in arabası patinaj çekerek gidip sert bir frenle durdu. Geri geri geldi, durdu, kapısı açıldı ve Nurcihan çıkıp bütün gücüyle 6. kata bize bağırarak ipek fularını unuttuğunu söyledi. Sibel içeri koştu, fuları getirip balkondan caddeye attı. Mor fuların ağır ağır aşağı inerken belli belirsiz rüzgarda bir uçurtma gibi nazlanarak açılıp kapanışını, şişip kıvrılışını, Sibel ile annemin balkonundan seyredişimizi unutamam hiç. Nişanlımla son mutlu hatıramız budur. 39. İtiraf. İtiraf sahnesine geldik. Müzemizin bu noktasında çerçevelerin, fonun, her şeyin soğuk bir sarı renkte olmasını bir içgüdüyle istedim. Oysa arkadaşlarımız denize gittikten az sonra ben gene annemle babamın yatağına uzandığımda Üsküdar sırtlarından doğan koskocaman güneş büyük yatak odasını derin bir turuncuya boyamıştı. Uzaklardan boğazı geçen büyük bir yolcu gemisinin düdüğü yankılanarak geldi. "Hadi," dedi Sibel, benim istekli olmadığımı sezerek. "Geç kalmayalım, yetişelim onlara." Ama yatışıma bakınca benim denize gitmeyeceğimi, parantez aç, bu sarhoşlukla arabayı kullanamayacağımı hiç düşünmüyordu, parantezi kapa, anlamakla kalmadı, gizli hastalığım ile ilgili geri dönülmez bir noktaya geldiğimizi de hissetti. Konudan uzak durmak istediğini, gözlerini benden kaçırmasından anlıyordum. Ama korkularının üzerine düşüncesizlikle gidenlerin, parantez aç, bazılarının cesaret dediği şey budur, parantezi kapa, yapacağı gibi konuyu da ilk o açtı. "Neredeydin öğleden sonra sahi?" diye soru verdi ama hemen de pişman oldu. "Daha sonra utanacağını düşünüyorsan, söylemek istemiyorsan söyleme," diye ekledi tatlılıkla. Yatağa yanıma uzandı. Sokulgan bir kedi gibi bana öyle içten bir şefkatle ve korkuyla sarıldı ki onun canını yakacak bir şey yapmak üzere olduğumu hissettim ve utandım. Ama aşk cini Alaaddin'in lambasından çıkmış, artık yalnızca benim sırrım olarak kalamayacağını gövdemi sarsa sarsa bana hissettiriyordu. "Bahar başında fuayeye gittiğimiz geceyi hatırlıyor musun canım?" diye dikkatle başladım hikayemi. "Sen bir vitrinde Jenny Colon bir çanta görmüş, beğenmiştin de geçerken bir an dönüp bakmıştık." "Canım nişanlım, konunun sahte çanta değil, hakiki ve dolayısıyla daha vahim bir şey olduğunu hemen anlayarak korkuyla gözlerini açınca, ona okurların ve müze ziyaretçilerinin ta ilk eşyadan beri bildiği hikayeyi anlatmaya başladım. Müze gezerin hikayemi hatırlamasına yardım etmek amacıyla en seçkin ve önemli eşyaların küçük birer resmini sırayla sergiliyorum burada. Sibel'e de her şeyi çok dikkatle ve sırayla anlatmaya çalıştım. Füsun ile karşılaşmamın ve sonra olup bitenlerin acıklı hikayesinde yıllar önce başımızdan geçmiş ve bizim kabahatimiz olan trafik kazalarının ya da işlenmiş büyük günahların yükünün kaçınılmaz ağırlığına benzeyen bir kefaret ve pişmanlık duygusu olduğunu hemen hissettim. Ama bu duyguyu sıradan suçumu hafifletmek, geçmişin çok gerilerde kaldığını hissettirmek için hikayeye ben koymuş da olabilirim. Çünkü yaşadıklarımın vazgeçilmez bir yanı olan cinsel mutluluk ayrıntılarını tabii ki hiç anlatamıyor ve bütün bu serüveni bir Türk erkeğinin evlilik öncesi yaptığı bir şımarıklık olarak göstermeye çalışıyordum. Sibel'in gözyaşlarını görünce hikayemi olduğu gibi ona anlatma niyetinden caydığım gibi konuyu açmış olduğum için de pişmanlık duydum. "Çok iğrençmişsin," dedi Sibel. Annemin içi eski bozuk paralarla dolu, güllü çiçekli eski çantasını, arkasından da babamın siyah beyaz yazlık eski ayakkabılarından birini bana fırlattı. İkisi de isabet etmedi. Eski bozuk paralar kırık cam parçaları gibi etrafa saçıldı. Sibel'in gözlerinden yaşlar akıyordu. "Çoktan bitirdim bu ilişkiyi," dedim. "Ama yaptığım şey çok yıprattı beni. Mesele ne o kız ne herhangi biri." "Nişanda masamıza oturan kız değil mi o?" dedi Sibel, adını söylemeye cesaret edemeden. "Evet. Çok bayağı, çok iğrenç bir tezgahtar. Onu hala görüyor musun?" "Tabii ki hayır. Seninle nişanlanınca terk ettim onu. O da kayıplara karıştı. Bir başkasıyla evlenmiş. Parantez aç. Bu yalanı nasıl attığıma şimdi bile şaşıyorum. Parantezi kapa. Nişandan sonra bende gördüğün tutukluk bu yüzdendi. Ama geçti artık." Sibel biraz ağlıyor, sonra yüzünü yıkıyor, kendini toparlıyor, sonra gene sorular soruyordu. "Onu içinden çıkaramıyor musun yani?" diye gerçeği kendi kelimeleriyle veciz bir şekilde dile getirdi bir kere de akıllı nişanlım. Bir kalbi olan hangi erkek bu soruya evet diyebilirdi ki? "Hayır," dedim istemeye istemeye. "Yanlış anladın. Bütün bu işin yükü bir kızı böyle hırpalamış olmak. Seni aldatarak ilişkimizi lekelemenin sorumluluğu beni yordu. Hayat neşemi kaçırdı." İkimiz de artık inanmıyorduk bu dediklerime. "Öğleden sonra neredeydin?" "Onu hatırlatan eşyaları ağzıma aldığımı, tenime dokundurduğumu, bunları yaparken onu hayal ederek gözyaşlarıyla boşaldığımı, Sibel'e değil ama anlayışlı herhangi birine anlatabilmeyi çok isterdim. Öte yandan Sibel beni terk edip giderse hayata devam edemeyeceğimi, aklımı kaçırdığımı hissediyordum. Aslında hemen evlenelim demeliydim ona. Toplumumuzu ayakta tutan pek çok sağlam evlilik bu tür fırtınalı ve mutsuz aşkları unutmak için yapılmıştır. Nikahtan önce çocukluk oyuncaklarımla oyalanmak istedim. Bir uzay tabancam vardı mesela. Hala çalışıyormuş. Tuhaf bir nostalji duygusu işte. Onun için oraya gitmiştim." "O daireye hiç gitmemen lazım," dedi Sibel. "Orada onunla çok mu buluştunuz?" Cevabımı beklemeden ağlamaya başladı. Ona sarılıp okşamam gözyaşlarını hızlandırdı. Derin bir şükran duyduğum nişanlıma aşktan da derin bir yoldaşlık duygusuyla sarıldım. Sibel uzun uzun ağladıktan sonra kollarımın arasında uyuyakalınca ben de uyuyakalmışım. Öğleye doğru uyandığımda Sibel çoktan kalkmış, yıkanmış, makyaj yapmış ve mutfakta bana kahvaltı bile hazırlamıştı. "Git istiyorsan karşı dükkandan taze bir ekmek al," dedi soğukkanlılıkla. "Ama üşeniyorsan, halin yoksa bayat ekmeklerden keser kızartırım." "Yok, giderim," dedim. Partiden sonra savaş alanına dönmüş salonda annemle babamın 36 yıldır karşılıklı yemek yedikleri masanın üzerinde kahvaltı ettik. Karşı bakkaldan aldığım ekmeğin tıpatıp aynısını belgeselci bir anlayışla ve teselli olsun diye sergiliyorum burada. İstanbul'da ağırlığı biraz değişse de milyonlarca kişinin yarım yüzyıldır katık olarak yalnızca bu ekmeği yediğini hatırlatmak ve hayatın bir tekrar olduğuna ama sonra her şeyin acımasızlıkla unutulduğuna işaret etmek de istiyorum. Ama Sibel'in bugün bile beni şaşırtan çok kararlı, güçlü bir hali vardı. "Senin aşk zannettiğin şey geçici bir takıntı," dedi. "Yakında geçer, sana sahip çıkacağım. Kapıldığın saçmalıktan seni çekip çıkaracağım." Ağlamaktan göz altlarının şiştiğini gizlemek için bolca pudra sürmüştü. Bütün acısına rağmen beni kıracak sözlerden incelikle kaçındığını görmek, şefkatini hissetmek, ona olan güvenimi öyle artırdı ki beni acımdan kurtaracak tek şeyin Sibel'in kararlılığı olacağını hissedip onun her dediğini uysalca yapmaya karar verdim. Böylece taze ekmekli, beyaz peynirli, zeytinli ve çilek reçelli kahvaltımızı ederken bu evden çıkmam, Nişantaşı'na, bu çevreye ve sokaklara uzun bir süreliğine hiç gelmemem gerektiğinde hemen anlaştık. Kırmızı ve turuncu sokakları iyice yasak ilan ettik. Sibel'in annesiyle babası kışları geçirdikleri Ankara'daki asıl evlerine dönmüşlerdi. Anadolu Hisarı'ndaki yalı boştu. Sibel artık nişanlandığımız için annesinin babasının bizim boş yalıda birlikte kalmamızı görmezlikten geleceklerini söyledi. Hemen oraya onun yanına taşınacak ve beni sürekli takıntımın içine döndüren alışkanlıklardan vazgeçecektim. Aşk acısından kurtulsun diye Avrupa'ya yollanan hülyalı genç kızlar gibi ben hem kederle hem de iyileşme umuduyla bavullarımı yaparken Sibel'in bunları da al diyerek bavuluma koyduğu kışlık çorapların tedavimin çok uzun sürebileceğini bana acıyla düşündürdüğünü hatırlıyorum. 40. Yalı hayatının tesellileri. Yeni bir hayata başlamanın coşkusuyla hemen benimsediğim yalı hayatının tesellileri ilk günlerde beni hastalığımdan hızla kurtulmakta olduğuma inandırdı. Gece hangi eğlenceden, hangi saatte ve ne kadar sarhoş dönmüş olursak olalım, sabah boğazın dalgalarında yansıyan tuhaf bir ışık panjurların arasından sızıp odamızın tavanında oynaşmaya başlar başlamaz yataktan kalkar, panjurları parmaklarımın ucuyla itip açar ve içeriye patlar gibi dolan manzaranın güzelliğiyle her seferinde hayret ederdim. Hayretimde hayatın unutmakta olduğumu sandığım güzelliğini yeniden keşfetmenin heyecanı da vardı. Ya da ben öyle inanmak istiyordum. Bazen benim hissettiklerimi Sibel de incelikle sezer, üzerinde ipek geceliği çıplak ayaklarıyla ahşap döşemeleri hafifçe gıcırdatarak yanıma gelir, boğazın güzelliğini, kırmızı bir balıkçı sandalının dalgalar arasından sallanarak geçişini, güneş altındaki karşı kıyıların karanlık korularının üzerindeki buğuyu ve sabah hayalet sessizliğiyle suları fışırdatarak şehre giden ilk yolcu gemisinin akıntıda yan yatarak sürüklenişini birlikte iyimserlikle seyrederdik. Tıpkı benim gibi Sibel de yalı hayatının zevklerini benim hastalığımı iyileştirecek bir ilaç gibi abartılı bir heyecanla karşılıyordu. Aşkları kendilerine yeten mutlu çiftler gibi akşam yemeğini boğaza uzanan cumbada baş başa yerken Anadolu Hisarı iskelesinden kalkan şehir hatları vapuru Kalender tam önümüzden yalıya sürünür gibi geçer, dümeni tutan bıyıklı kasketli süvari, yemek masamızın üzerindeki çıtır çıtır istavritleri, patlıcan salatasını ve kızartmasını, beyaz peynir, kavun ve rakıyı görebildiği kaptan köşkünden bize afiyet olsun diye seslenir ve Sibel bunu beni iyileştirip mutlu edecek yeni bir hoşluk olarak görürdü. Nişanlımla sabah uyanır uyanmaz serin boğaz sularına atlamanın, iskele kahvesine gidip simitle çay içip gazete okumanın, bahçedeki domates ve biberlerle uğraşmanın, öğleye doğru taze balıkla gelen balıkçı sandalına koşup kefal ya da karagöz seçmenin ve tek yaprağın kıpırdamadığı ve pervanelerin tek tek lambalara yakalandığı aşırı sıcak Eylül gecelerinde yakamozlu denize şıpırtılarla girmenin zevklerinin de beni iyileştireceğine iyimserlikle inandığını, gece yatakta mis kokulu harika gövdesiyle bana yavaş yavaş sarıldığında anlardım. Ama karnımın sol yanında bitip tükenmeyen bir telaş gibi hala ağrıyan aşk acım yüzünden Sibel ile sevişemeyince ''Daha evli değiliz canım'' diyerek işi sarhoşlukla şakaya vururdum. Canım nişanlım da işi alttan alarak konuyu şakayla geçiştiriyormuşuz gibi yapardı. Kimi zamanlar ben rıhtımdaki şezlongun üzerinde gece tek başıma sızmak üzereyken ya da satıcı sandallarının birinden aldığım haşlanmış mısırı oburca atıştırırken ya da işe gitmek için sabah arabaya binmeden önce onu genç ve mutlu bir koca gibi yanaklarından öptüğümde Sibel'in ruhunda bana karşı bir küçümsemenin ve nefretin filizlenmekte olduğunu gözlerinden çıkarırdım. Elbette hiç sevişemediğimiz içindi bu. Ama daha korkutucu neden Sibel'in olağanüstü bir irade ve aşkla sürdürdüğü beni iyileştirme çabasının bir işe yaramadığını ya da daha kötüsü iyileşsem bile gelecekte hem onu hem Füsun'u idare edeceğimi düşünmesiydi. Bu son ihtimale en kötü zamanlarımda ben de inanmak ister, bir gün Füsun'dan haber alacağımı, bir anda eski mutlu günlerimize dönüp gene her gün merhamet apartmanında buluşacağımızı, aşk acımdan böylece kurtulduktan sonra da tabii ki Sibel'le de sevişebileceğimi ve onunla evlenip çocuklu, mutlu, normal bir aile hayatı yaşayacağımızı hayal ederdim. Ama bu hayallere ancak aşırı içkinin neşesi ya da güzel bir sabahın verdiği iyimserlikle pek seyrek olarak içtenlikle inanabilirdim. Vaktin çoğunda onu bir türlü unutamıyordum ve artık aşk acımı biçimlendiren şey Füsun'un yokluğu değil, acının sonunun bir türlü gözükmemesiydi.